Ayrım 9. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 70. Araba demir putrelleri sarsıla sarsıla atladı. Ardında peşi sıra yürüyen iki öküz vardı. Besili güzel iki öküz. Öbür arabalar da geçti. Louison elini gözlerinin üzerinde siper ederek onlara baktı. Maublanc'ı, Turnus'u, Cochua'yı tanıdı. Adamlar ona dikkat bile etmiyorlar. Arabaların üzerinde dimdik kamçılarını hükümdar asaları gibi tutarak peş peşe geçiyorlardı. Kılıksız birer hükümdardı her biri. Kalbi daraldı ve arkalarından bağırdı. Savaş mı? Yoksa savaş mı oluyor? Ama ona kimse yanıt vermedi. Hepsi geçtiler. Eski, gıcır diyen, sarsılan, sallanan arabalarında arka arkaya geçtiler. Öküzler komik bir soyluluk havası içinde peşlerinden gidiyordu. Arabalar dönemeçte birbirinin peşi sıra gözden kayboldu. Louison elini gözlerinin üzerinde siper yapmış. Doğan güneşe doğru arkalarından baktı. Otobüs rüzgar gibi gidiyordu. Dönüyor, hırıldayarak tırmanıyor, kadın nişanlısını düşünüyordu. Jean Matra Angulem'de askerliğini yapıyor. İstihkam alayında arabalar tekrar alana çıktı. Beyaz yolda sinekler gibi tepenin yamacına yapışmış otobüs esmer renkli kayaların arasına daldı, döndü, döndü. Her dönemeçte Araplar birbiri üzerine yığıldılar ve dini bir heyecan içinde hay hay dediler. Peçeli kadın birden doğruldu. Ağzı beyaz müslinin altında görünmeyen ağzı korkunç beddualar savurmak için açıldı. En az bir erkek baldırı kadar kalın kollarını başın üstüne doğru kaldırdı. Kollarının ucunda hafif ve tombul, tırnakları boyalı elleri dans eder gibi hareket ediyordu. Sonunda peçesini söküp çıkardı ve yan pencereden dışarı sarktı. İnleyerek, hıçkırarak kusmaya başladı. Tamam diye düşündü Pierre. Tamam, tepemizden aşağı kusacaklar şimdi. Arabalar yürümüyordu. Yola yapışıp kalmıştı sanki. Louison uzun uzun baktı. Kımıldıyorlardı. Gene de kımıldıyorlardı. Birer birer tepenin en uç noktasına geldiler ve sonra görünmez oldular. Louison elini indirdi. Güneşten kamaşan gözleri kırpıştı. Sonra küçüklere bakmak için eve döndü. Pierre Maud'u düşünüyordu. Matthew Odette'i düşünüyordu. Odette'i rüyasında görmüştü. Birbirlerine bellerinden sarılmışlar. Provençal'in dubasında, Hoffman'ın masallarından Barkarolü söylüyorlardı. Şimdi çıplaktı, yatağa uzanmış, ter içinde tavana bakıyordu. Ama Odette yine yanındaydı. Burada iç sıkıntısından ölmedimse Odette'in sayesinde oldu bu diye düşündü. Beyazımsı bir salgı, bir sevgi tortusu halinde gözlerinin içinde titreşiyordu. Azıcık bir sevgi, azıcık bir yumuşaklık kalbinin derinliklerinde titreşiyordu. Beyaz bir sevgi uyanma anlarına has küçücük, ürkek bir sevgi, birkaç saniye daha yatakta sırt üstü yatabilmek için kullanılan bir bahane. 5 dakika sonra soğuk su ensesine akmış olacak, sabun köpüğü kulaklarını dolduracak, diş macunu diş etlerine sıvanacak ve artık hiç kimse için sevgi kalmayacaktı içinde. Renkler, ışıklar, kokular, sesler ve sonra sözcükler, nazik sözcükler, somurtkan sözcükler, inandırıcı sözcükler, gülünç, tuhaf sözcükler, geceye kadar Matthew. Pöf, Matthew bir gelecekti. Şimdi artık gelecek yok. Ve rüyadaki Matthew'dan gayrı Matthew yok. Rüyadaki, gece yarısıyla sabahın beşi arasındaki Matthew'dan başka. Chopin, güzelim hayvanlar diye düşünüyordu. Savaş, savaş umurunda değildi. Bir gidip görecekti bakalım. Ama şu hayvanlar, 5 yıldır bakıyordu onlara. Kendi el cevziyle iyi diş etmişti. Şimdi onlara baktıkça yüreği dağlanıyordu sanki. Atını kamçıladı ve araba sola döndü. Ağır ağır Simenon'un arabasının yanından geçti. Simenon, ne oluyorsunuz dedi. Ne olacaksa olsun artık be dedi Şapen. Bir an önce varalım bitsin. Hayvanları yoracaksın dedi Simenon. Ne bok olursa olsun dedi Şapen. Umrumda değil. hepsini ekip öne geçmek istedi canı. Arabanın üstünde ayağa kalktı, dilini şaklatarak bağırdı. "Deh, deh!" Popal'ın arabasının yanından geçti. Poleil'in arabasının yanından geçti. Poleil, "Yarışa mı çıktık?" diye sordu. Chopin yanıt vermedi. Poleil ardından bağırdı. "Hayvanlara dikkat et, canlarını okuyacaksın." Chopin, "Keşke geberseler," diye düşünüyordu. "Vuruyorlardı, vuruyorlardı kırbacı." Chopin şimdi öndeydi. Ötekiler ardı sıra geliyor, hayvanlara vuruyorlardı kırbacı. Birbirlerine bakıp biraz daha hızlı vuruyorlardı. Mathieu kalkmıştı. Gözlerini ovuşturuyordu. Otobüs arkasına peçeli şişman bir kadını bindirmiş alan, bisikletli araba çiğnememek için bir yana savruldu. Vuruyorlardı, kapıya vuruyorlardı. Chamberlain sıçrayarak uyandı. "Ne o? Kim o? Ne istiyorsunuz?" diye seslendi. Bir ses, "Saat 7 ekselans." Kışlanın önünde tahta bir parmaklık vardı. Parmaklığın önünde bir er nöbet tutuyordu. Chopin dizginleri çekti ve bağırdı. "Bırş, bırş, dur bakalım, dur." Nöbetçi, "Hey ahbap," dedi. "Nereden geliyorsun sen?" Chopin parmaklıklı kapıyı göstererek, "Aç bakalım şunu," dedi. "Emir almadım ben," dedi nöbetçi. "Nereden geliyorsunuz siz?" "Sana aç şunu dedim." Arkadan bir çavuş göründü. Bütün arabalar peş peşe durmuştu. Çavuş bir an bu kervana baktı. Sonra dişlerinin arasından bir ıslık koyverdi. "Ne yapmaya geldiniz buraya?" diye sordu Chopin. "Bak şuna," dedi. "Seferberlik ilan edildi ya. Sabahın köründe ne diye gelecektik buralara?" Çavuş, "Sevk kağıdın yanında mı?" diye sordu. Chopin ceplerini karıştırmaya başladı. Çavuş bütün o sessiz ve keyifsiz adamlara bakıyordu. Arabaların üzerinde dimdik oturuyorlardı. Geçit törenindeymişçesine hareketsiz bekliyorlardı. Ve çavuş nedenini anlayamadığı bir duyguyla birden kendini güçlü hissetti. Bir adım öne çıktı ve bağırdı. "Hey siz ötekiler! Onların da sevkiyatları var mı? Askerlik belgelerinizi de çıkarın bakalım." Chopin cebinden bir takım kağıtlar çıkarmıştı. Çavuş aldı, baktı ve dedi. "Senin kadın 3 numarada. Sen gelecek sefer gidebilirsin ancak. Aceliniz ne ulan? Size seferberlik ilan edildi diyorum çavuş." "Ya benden iyi biliyorsun ha?" dedi Chopin öfkeyle. "Evet biliyorum," dedi. "Duvardaki afişte kendi gözümle okudum." Arkalarında adamlar sabırsızlanmaya başlamışlardı. Poleil haykırdı. Bitti mi? Bitti mi laf? Giriyor muyuz?" "Afişte mi?" dedi çavuş. "Afişte mi? İyi ya. Bak bakalım. Okuma biliyorsun değil mi? Oku bakalım afiş ne diyor." Chopin kırbacı yanına bıraktı. Yere atladı ve duvara yaklaştı. İki kişi yan yana duruyordu. Kolonilerdeki orduya katılarak vatan borcunu öde diyordu biri. Öbüründe şu satırlar vardı. "Bazı yedek sınıflar silah altına çağrılıyor." Chopin alçak sesle tane tane okudu, sonra başını sallayarak "Bizde duvara asılan bu değildi," dedi. Maublanc, Poulain, Fregno arabalarından inmişler, afişlere bakıyorlardı. Üç birden "Bizdeki bu değildi," dediler. Çavuş, "Nerelisiniz siz?" diye sordu. "Crevilly," dedi Poulain. "Ne menem yerdir orası bilmiyorum," dedi çavuş. "Ama o sizin jandarmada puştun biri var anlaşılan. Besbelli puştun önde giden hem de. Hadi verin kağıtlarınızı da içeri girin. Gidip teğmeni görelim." Creville'de büyük alanda kilisenin önünde kadınlar Madame Rebollier'in o konuya komşuya o kadar iyilik eden Madame Rebollier'in başında toplanmışlardı. Marie ve Stefani vardı. Tütüncünün karısı vardı. Jean Fregno vardı. Marie usul usul ağlıyordu. Madame Rebollier kocaman siyah şapkasını giymişti. Şemsiyesini sallaya sallaya konuşuyordu. "Ağlamayacaksın Marie, ağlamayacaksın. Şimdi ağlamak zaman değil. Dişleri sıkmak zamanı. Kocanızı gene verecekler size, göreceksiniz. Hem de göğsünde madalyalarla. Hem belki de en bahtsızı o değildir içlerinde. Çünkü bu sefer herkes bizden aldılar askeri. Erkekler gibi kadınları da." Şemsiyenin ucuyla Doğu'yu gösterdi. Kendini 20 yaş gençleşmiş hissediyordu. Göreceksiniz dedi. Göreceksiniz. Belki de savaşı sizin, bizim gibi geride kalanlar kazanacaktır. Ama Marie o yapışkan budalalık havasına girmişti bir kere. Hıçkırıklar omuzlarını oynatıyor ve insanın sinirine dokunan inatçı bir sessizlik içinde gözyaşları arasında alandaki meçhul asker anıtına bakıp duruyordu. Emredersiniz dedi Teğmen, kulaklığı kulağına yapıştırmış. Emredersiniz diyordu. Ses öfkeyle kulaklıktan fışkırmakta devam ediyordu. Gittiler diyorsunuz ha? Ne diyorsunuz siz ha? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Bu iş sizin başınızı yiyecek. Kurular Baba elinde zam kutusu ve fırçalarla alandan geçiyordu. Koltuğunun altında beyaz bir kağıt rulo vardı. Marie bağırdı. Ne oluyor, ne oluyor? Madame Rebolye, kadının gözlerinde sersemce bir umudun parladığını fark etti. Kurular Baba rahat bir gülüşle onlara baktı, koltuğunun altındaki ruloyu işaret ederek hiç dedi. Bir şey yok. Teğmen yanlış afiş astırmış. Teğmen telefonu kapadı ve oturdu. Bacakları hamur gibi yumuşamıştı. Ses hala kulaklarında çınlıyordu. Bu sizin başınızı yiyecek. Kalktı. Pencereye yaklaşıp baktı. Karşı duvarda taptaze, hala ıslak, kar gibi beyaz afiş, bahar çiçekleri gibi açmış duruyordu. Genel seferberlik. Öfke birden boğazına sarılır gibi oldu. Önce şu zıkkımı kaldırmasını söyledim ona. Ama o mahsus en arkaya bırakır. Birden bacağını pencere pervazından geçirdiği gibi aşağı atladı, afişe doğru koştu ve yırtmaya başladı. Kurular Baba fırçasını zamka sokmuştu. Madame Rebolye ona hayal kırıklığına uğramışçasına üzgün bakıyordu. Teğmen duvarı kazıyor, kazıyordu. Tırnaklarının arasında beyaz topaklar birikmişti. Blomart'la Cornier kışlada kalmışlardı. Ötekiler atlarının yanına dönmüşler, birbirlerine kararsız gözlerle bakıyorlardı. İçlerinden kahkahayla gülmek ve öfkeden delirmek geliyordu. Kendilerini bir panayır gününün ertesindeki gibi bomboş, yapayalnız hissediyorlardı. Şapen öküzlerin yanına gitti ve sağrılarına usul usul vurarak okşadı. Hayvanların ağızları, çenelerin altı köpük ve salyayla yapış yapıştı pişmanlıkla. Bilseydim bu kadar koşturmazdım hayvancıkları diye düşündü. Puleyl sırtından doğru ne yapıyoruz şimdi diye seslendi. Şapen hemen dönemeyiz dedi. Hayvanların dinlenmesi gerek. Fragno kışlaya bakıyordu. Birden anıları canlanmıştı. Şapen'i dirseğiyle dürterek sinsi sinsi güldü. Bak bana gitsek mi ha? Şapen gidelim mi nereye diye sordu. Anlamadın mı be? Kerhaneye. Kreviller başına toplanmışlardı. Omzuna yumruklar indiriyor, gülüyor, alay ediyorlardı. Ah seni diyorlardı. Aklına hep böyle güzel şeyler gelir. Chopin de keyiflenmişti. Nerede olduğunu biliyorum çocuklar. Arabalarınıza atlayın götüreyim sizi. Saat 8:30. Şimdiden su kayağı yapan bir motor denizin yüzünde kayıyor, tramplinin burnunu dönüyordu. Matthew arada motorun gürültüsünü duyuyor, sonra tekne uzaklaşıyor, kayakçı siyah bir nokta haline geliyor ve motor sesi duyulmaz oluyordu. Deniz yayvan, cam gibi sert ve bembeyaz, uzaktan hop boş bir patinaj alanına benziyordu. Birazdan mavileşecek, kıpırdayacak ve yeniden su haline gelecek, yeniden derinleşecek ve böylece herkesin denizi olacaktı gene. Çığlıklarla dolu, yer yer küçük, simsiyah kafalarla noktalanmış olarak. Matthew terası geçti, patika boyunca yürüdü. Kahveler daha açılmamıştı, iki otomobil yanından geçti. Belli bir amacı olmadan çıkmıştı evden. Sigara alacak. Körfezdeki o ağır okaliptüs ve çiçek kokularını ciğerlerine dolduracak, vakit öldürecekti biraz. Odette daha kalkmamıştı. Jacques her sabah saat 10'a kadar çalışırdı. Gara giden ara sokaklardan birine saptı. İki genç İngiliz kızı karşıdan gülüşerek geliyorlardı. Dört kişi duvardaki bir afişin önünde toplanmıştı. Matthew sokuldu, vakit öldürürdü. Sakallı, ufak, tefek bir adam başını sallıyordu. Matthew okudu. Milli Savunma, Harp ve Hava Bakanlıkların emriyle. İki sayılı ve beyaz renkli seferberlik sevk kağıtlarını taşıyan subay, assubay, yedek birlikler mensuplarının derhal ve tek tek çağrı beklemeden bağlı oldukları birliklere katılmaları gerekmektedir. Hangi birliklere başvuracakları ellerindeki seferberlik sevk kağıtlarında kayıtlı bulunmaktadır. Cumartesi 24 Eylül 1938 saat 9. Milli Savunma, Harp ve Hava Bakanlıkları. Ufak tefek adam ayıplarmış gibi diyerek başını sallamakta devam ediyordu. Matthew adama bakarak gülümsedi ve afişi bir daha okudu. Bu bir süreden beri gazetelerde İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan ya da Croix d'Orsay'dan ilan olunmuştur. Başlığı altında yayınlanan iç sıkıcı ama okunması faydalı bildirilerden biriydi. Her seferinde ne dediğini doğru dürüst anlayabilmek için iki kere okumak gerekti bunları. Matthew okudu. Tek tek çağrı beklemeden bağrı oldukları birliklere katılmaları ve düşündü. Bende de iki sayılı beyaz kağıt var. Bir anda duvardaki afiş onu gözlemeye başlamıştı sanki. Adını boyayla koskocaman duvara yazı vermişlerdi. Küfürler ve tehditlerle yan yana. Askere, askere. Oradaydı, duvarda, hatta belki yüzünde bile yazılıydı. Kıpkırmızı oldu ve acele adımlarla uzaklaştı. İki sayılı kağıt, tamam, oldu. Önemli bir adam olmaya başlıyorum. Odette ona hep bitmeyen bir heyecanla bakacaktı. Jack o pazar günlerine has yüzünü takınarak ona dostum diyecekti. Sana söyleyecek söz bulamıyorum. Ama Matthew kendini hala alçak gönüllü, sıradan biri gibi hissediyor. Önemli bir adam olmayı canı çekmiyordu. Önüne çıkan ilk sokağa saptı ve hızlı hızlı yürümeye başladı. Sağda kaldırımın üstünde duvardaki bir afişin önünde küçük bir kalabalık toplanmıştı. Bütün Fransa'da ikişer ikişer, dörder dörder, binlerce afişin önünde. Ve her kalabalığın arasında en azından bir adam, eliyle ceketin kumaşı altında kabarıklığını duyduğu cüzdanını yokluyor ve birden kendini çok önemli bir adam gibi hissetmeye başlıyordu. Posta Caddesi, iki afiş, iki kalabalık. Hala ondan söz ediliyordu. İnce, uzun, gölgeli bir yola saptı. Bu yola afiş yapıştırıcılar atlayıp geçmişlerdi. Burada yalnızdı şimdi, onu düşünebilirdi. Oldu diye düşündü. Olmuştu. Ağır ağır ihtiyarlayıp olduğu yerde ölü vermesi gereken bu yüz yuvarlak dop dolu gün şimdi birden uzamıştı. Bir ok gibi büyük gürültülerle geceye dalıyor, karanlıkta ilerliyor. Dumanlardan, ıssız çöllerden, araba gıcırtıları ve tren düdükleri arasında geçiyor. Yokuş aşağı inen bir kızak gibi karanlığa dalıyordu. Ancak gecenin sonunda duracaktı. Gecenin sonunda. Paris'te, Lyon Garı'nın taşları üzerinde şimdiden o yapma ışıklar günün ışığını korkutuyordu. Karanlık gecelerde istasyonların yanacak ışıkları, şimdiden belirsiz bir sızı gözlerinin diplerini korkutuyordu. Gelecek uykusuz gecelerin kupkuru haşin sızısı. Bu onu ürkütmüyordu. Bunlar ya da başka şeyler. Hoşuna da gitmiyordu. Her neyse, bu bir öykü, bir tarihi öykü, bir kahramanlık öyküsüydü. Marsilya treninin kaçta kalktığını öğrenmeliyim diye düşündü. İnce uzun yol, onu farkında bile olmadan sahil yoluna çıkarmıştı. Birden çiğ ışıkta sendeledi ve kepengini henüz açmış bir kahvenin terasında oturdu. Bir kahve lütfen, bir de tren tarifesini. Kır bıyıklı bir adam yanına oturmuştu. Orta yaşlı bir kadınla birlikte. Adam elindeki Eclaireur de Nice'i boydan boya açtı ve okumaya başladı. Orta yaşlı kadın denize doğru döndü. Matthew bir an adamı seyretti. Sonra birden içine bir keder çöktü. İşlerimi yoluna koymalıyım diye düşündü. İviç'i Paris'e benim evime yerleştirmeli, aylığımı alabilmesi için ona vekaletname vermeliyim. Adamın başı gazetesinin üstünden göründü. Savaş dedi. Kadın yanıt vermeden içini çekti. Matthew adamın pırıl pırıl cilalı yanaklarına, tweed ceketine, mor çizgili gömleğine baktı ve düşündü. Savaş, savaş. Onda, içinde sanki ona incecik bir iple bağlı olan bir şey çözülmüş, açılmış ve ardında bir yerlere düşüp yuvarlanmıştı. Yaşamıydı bu. Yaşamı ölmüştü. Ölmüş. Armand Vuguer ölmüştü. Elleri çarşafın üstünde hareketsiz uzanıyordu. Bir sinek alnında dolaşıyor ve yaşıyordu. Armand Vuguer'in geleceğe göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Sınırsız, sonsuz, oyun dışında bırakılmıştı. Ve ölünün ölü göz kapakları altındaki gözleri kadar kıpırtısızdı. Kendi geleceği. Barış, dünyanın geleceği. Matthew'nun geleceği. Matthew'nun geleceği oradaydı. Bütün örtülerinden sıyrılıp apaçık alana çıkarılmış, belli ve cam gibi saydamdı ve oyun dışında bırakılmıştı. Matthew bir masaya oturmuştu, içiyordu. Orada geleceğinin karşısındaydı. Ona bakıyor ve düşünüyordu. Barış. Madame Verho hasta bakıcıya Vigueri işaret etti. Mafsal romatizması vardı. Gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Çok iyi adamdı dedi ve bir kelime aradı zihninde. Daha önemli, onu daha iyi anlatacak bir kelime. Ölünün en yakın akrabası kendisiydi ve onun hakkında hüküm vermek kendisine düşerdi. Yumuşak başlı sözü dudaklarına kadar geldi ama bu da yeteri kadar kesin değildi. Kavgadan nefret ederdi, barışçı bir adamdı dedi ve sustu. Matthew düşünüyordu. Barışçı bir geleceğim vardı benim. Barışçı, barış dolu bir gelecek. Sevmişti, nefret etmişti, acı çekmişti ve gelecek oradaydı. Çepeçevre etrafında, başın üstünde, her yanda, kocaman bir deniz, bir okyanus gibi her öfkesi, her acısı, her kahkahası bu görünmeyen ama var olan gelecekte beslenmişti. Bir gülümseme, basit bir gülümseme, yarın hesabına, gelecek yıl hesabına, gelecek yüzyıl hesabına kaydedilen bir ipotekti. Öyle olmasa gülümsemeye asla cesaret edemezdim. Yıllar ve yıllar dolusu barış, çevresindeki her şeyin üzerinde birikmiş ve onları olgunlaştırmış, yaldızlamış, değerlendirmişti. Masanın üzerindeki saati, kapının tokmağını, bir kadın elini eline aldığı zaman bununla barışı da avuçlamış oluyordu. Savaş sonrası bir başlangıçtı. Barışın başlangıcı. Barışı bir sabah vaktini yaşar gibi ağır ağır acele etmeden yaşıyorlardı. Caz bir başlangıçtı, sinema, o kadar sevdiğim sinema bir başlangıçtı. Sonra gerçeküstücülük, sonra komünizm, kararsızdım, düşünüyor, uzun uzun düşünüp geçiyordum, zamanım vardı. Zaman ve barış, ikisi aynı şeydi. Şimdi gelecek ayaklarımın dibinde yatıyor. Öldü. Sahte bir gelecekti bu. Yalandan ibaretti. Geçmiş 20 yıla, o apaçık yayılmış, güneşli bir açık denize benzeyen 20 yıla bakıyor ve o yılları öylece, o zaman nasıldılarsa öylece görüyordu. İki yüksek ve umutsuz duvar arasına sıkışmış, nitelikleri nasıl kullanacakları önceden kararlaşmış, belli ve bitmiş günler, ileride tarih kitaplarının iki savaş arası diye adlandıracakları bir başlangıç ve bir sonla ayırt edilmiş, sınıflandırılmış, kayda geçilmiş günler. 20 yıl, 1918-1938, yalnızca 20 yıl. Dün bu yıllar hem çok daha uzun hem çok daha kısa görünüyordu. Zaten bu 20 yılı saymak kimsenin aklına gelmemişti. Bitmemişti ki daha. Ama şimdi bitmişti. Sahte bir gelecekti bu. Geçmiş 20 yıl boyunca yaşanmış ne varsa hepsi sahte, hepsi yalan yaşanmıştı. Dikkatli bir ağır başlıydık. Anlamaya çalışıyorduk ve işte bütün o güzel günlerin gizli, karanlık ve korkulu geleceği vardı. Bizi aldatıyorlardı ve bugünün savaşı, yeni büyük savaş o günlerin ardında saklanmış, o günleri sinsice bizden çalıyordu, aldatılıyorduk, ruhumuz bile duymadan, boynuz takmıştık. Şimdi savaş burada, yanı başımızda ve benim yaşamım öldü. Yaşamım bundan ibaret işte, buydu. Her şey yeniden başlamak gerekti. belleğinde bir anı aradı. Hangisi olursa olsun aklına ilk geleni Peros'ta terasta oturmuş kayısılı dondurma yediği ve uzaktan sislerin ardından huzur dolu Asis tepelerini seyrettiği o akşam örneği. Oysa batan günün kızıllığında savaşı okumak gerekiyordu. Masayı ve tahta parmaklıkları yaldızlayan kızıl renkli aydınlıkta bir felaket ve kan vaadinin saklı olduğunu bir an düşünseydim, bir an kuşkulansaydım bundan, yaşadığım günler hemen o günlerde benim olurdu. Hiç olmazsa bunu kurtarmış olurdum. Ama hiçbir şeyden kuşkulanmıyor, korkmuyordum. Dondurma dilimin üzerinde eriyordu. Ben eskimiş altınlar, aşklar, mistik zaferler düşünüyordum ve her şeyi kaybettim. Garson masaların arasında dolaşıyordu. Matthew ne yaptığını fark etmeden kalktı, parayı ödedi ve çıktı. Yaşamını ardında bıraktı. Deri değiştirdim. Tıpkı bir hayvan gibi. Yolu boydan boya geçti ve karşıda deniz kıyısındaki parmaklığa yaslanıp baktı. 9. ayrımın sonu, sayfa 78.